Ayrım 32. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 395. Tencerenin içinde ufak ufak doğranmış böbrek parçaları hafifçe kızarıyor, Thomas devam ediyordu. Bu yemeğin bizi hedefimize daha da yaklaştıracağını ümit ederim. Donovan kuşkulu bir bakışla sordu. Hangi hedeften bahsediyorsunuz? Thomas böbreklerin üzerine konyak dökerek cevap verdi. Hem sizin müşterinizin hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarından. Hoover Donovan'a bakarak Abel'in elektrikli sandalyeye oturacağı kuşkusuz. Bunun için aleyhinde gereğinden fazla delil var dedi. Omuz silken Donovan konuştu. Buna rağmen müvekkilimin bir Rus casusu olduğunu nasıl ispat edeceğinizi merak ediyorum. Thomas başını salladı. Ne yazık, böyle az bulunur yetenekli bir adam kaybedilir mi? Çok yazık, çok yazık. Ne demek istiyorsun? Abel gibi bir adamın elektrik sandalyesinde kızartılması. Yemekten önce biraz daha dengeli davranmanızı rica ederim Mr. Schoiner. Beni bağışlayın, gerçekten çok üzülüyorum. Abel yalnız yetenekli değil, bir deha, gerçek bir deha. Büyütmeyelim. Doğru söylüyorum Mr. Donovan. Savaş yıllarında Stratejik Hizmetler Dairesi adına İsviçre'de faaliyet göstermek istemişsiniz değil mi? 6 ay içinde İsviçreliler kim olduğunuzu öğrenip sizi sınır dışı etmişlerdi. Oysa Abel kimse farkına varmadan 10 yıl Amerika'da çalıştı. Donovan Hoover'a bakarak konuştu. Dilinizin ucunda bir şeyler var. Dolambaçlı yoldan gideceğinize baklayı ağzınızdan çıkarın da olsun bitsin. Şampanyayı tencereye dökerken Thomas, şimdi de şampanya dedi. O sırada odayı son derece hoş bir koku kapladı. Koltuğunun arkasından yaslanan Hoover, ah dedi. Donovan'ın yüzündeki gergin ifade bile dağılmaya yüz tutmuştu. Thomas bunu fırsat bildi. Gördünüz mü? İlk tabak etkisini göstermeye başladı bile dedikten sonra önemsiz bir şey söylüyormuş gibi devam etti. FBI en önemli delilleri gizliyor. Onun için Abel ölüme mahkum edilemeyecek. Peki ne ceza alacak? Alnını kırıştıran Thomas, efendim dedi ve devam etti. Size doğrusu hayret ettim Mr. Donovan. Herhalde müvekkilinize birkaç yıllık hayatı çok görecek değilsiniz. Karıştırmayın, Abel'in elektrikli sandalyeye gideceğini söyleyen ben değilim, Mr. Hoover'dı. Thomas bir yandan tabaklara yemek koyuyor, bir yandan da konuşuyordu. Kanun gereğince evet, peki ya FBI'ın müvekkilinizin geleceği hakkında özel planları varsa? O zaman ne olacak? O zaman idama karşılık iki şık ortaya çıkacak. Müebbet hapis ya da 30, 20 veya 10 yıl hapis. Peki Mr. Hoover'ın bahsettiği deliller ne olacak? Deliller kısmen de olsa geri alınabilir. Yani en ağır cezaya sebep olabilecek deliller. Fakat lütfen Mr. Donovan yemeğinizi yiyiniz, böbrekler soğuyacak. Abel'in beyaz saçlı avukatı makine gibi yemeye başladı. Biraz sonra ağzındakini çiğneyen Thomas'a baktı ve ''Peki böyle yaparsanız bu size ne kazandıracak?'' Boğazına bir şey kaçtı ve öksürmesi gerekince sözünü yarıda kesti. Thomas sırtına hafif hafif vurdu. ''İşte gördünüz mü? Bir süre önce söylemek istemiştim ama cesaret edememiştim. Sizin gibi bir adama böyle bir imada bulunmayı küstahlık sanmıştım.'' Yüzü öksürükten kızaran ve soluk almaya çalışan Donovan sordu. ''Hangi şeye?'' ''Ağzı dolu birinin konuşmasının doğru olmayacağını ama galiba artık kendinize geldiniz.'' Dudaklarını sıkan Donovan çatal ve bıçağını tabağına koydu. Buz gibi bir sesle konuştu. ''Bu kedi fare oyununu bırakalım. Bana doğru dürüst bir cevap verin. FBI en kuvvetli delilleri ortadan kaldırıp Abel'i idamdan kurtarmakla ne kazanacak?'' Thomas Hoover'a baktı ve ''Bu soruyu cevaplandırır mısınız?'' dedi. Anlaşılmaz kelimeler mırıldanan Hoover tabağına daha değildi. Thomas iyice keyiflenmişti. ''Mükemmel. Benden her zaman en zor sorulara cevap vermem istenir. Ben de bundan memnunluk duyarım. Size şunu söylemek isterim ki Mr. Donovan, o zaman FBI er geç bir Amerikan ajanının hayatını kurtarma şansına erişecektir.'' ''Bir Amerikan ajanı mı?'' ''Mr. Donovan, Amerikan gizli servisinin içine burnumu sokmaktan hiç hoşlanmam. Ama bir zamanlar siz de bu kulübün bir üyesi değil miydiniz ki? Ve o sıralar savaşın sonlarına doğru Sovyetler Birliği'ne karşı bir casusluk servisinin kurulmasına yardımcı olmamış mıydınız?'' James B. Donovan cevap vermedi. Göz kırpan Thomas, ''Bunun için sizi suçlu tutmuyorum. Sizin meseleniz. Kimse sizin bir Rus ajanını savunmakla çelişkiye düştüğünüzü söylemeyecektir.'' ''Bunu görev olarak kabul ettim. Hukuk hiç olmazsa tarafsızlığını ispatlamalı.'' Hayır, sizi hiç kimse suçlayamaz. Biraz sinirlenmeye başlayan Donovan cevap verdi. Yanılmıyorsam her ülkenin kendi haber alma servisleri vardır. Hala başı tabağına eğik bulunan Hoover söze karıştı. Yalnız bu servise bağlı kişiler yakalanmamalı. O kadar. Thomas Hoover'i onayladı. Doğru, yine de daha şimdiden, tabii ihtimal nazariyesine göre, Rusların bir Amerikalı ajanı yakalayacakları günü görüyorum. Bu hiç de uzak bir ihtimal değil, tamam mı? Biraz daha böbrek alır mısınız baylar? Thomas bir taraftan yemek koyuyor, bir taraftan da konuşuyordu. Örneğin ben, birkaç yıldan beri gizli servisin yalnız bulutların resimlerini çekmekle yetinmeyen özel uçaklar gönderdiğini biliyorum. Hoover başını kaldırmadan cevap verdi. Bunlar sadece birer söylenti. Tabii, tabii. O sırada Donovan dikkat kesilmişti. Thomas devam etti. Tabii Sovyetlerin Rusya semalarının ihlal edildiğine dair protesto notaları göndermelerinin de esası yok değil mi? Hoover gözünü kırptı ve şu cevabı verdi. Söz konusu uçaklar meteoroloji uçakları olup ara sıra rotalarından çıkıyorlar. Mesele bundan ibaret. Peki bu meteoroloji pilotlarından biri düşürülüverse ne olacak? Donovan bu soruyu cevaplandırdı. Bu meteorolojik uçakları biliyorum. Uçak savar topları bunları düşüremez. Çünkü çok yüksekten uçarlar. Mevcut olmayan şeyler bir gün bulunabilir. Üstelik bir süreden beri hedefine tam isabet kaydeden roketler varmış. Böyle bir roket bir Amerikan meteoroloji uçağını düşürecek olur, pilot sağ kalıp yargılanır ve kendisi Mr. Hoover'ın bir daha göndermekten memnun kalacağı bir pilot olursa, o zamana kadar Mr. Abel'in öteki dünyaya yollanmasına yazık olmaz mı? Bir ceset hiçbir zaman pazarlık konusu olamaz baylar. Mr. Schoiner diye müdahale etti J. Edgar Hoover soğuk bir sesle. Alaycılığınız biraz ileri gidiyor. Özür dilerim baylar, sadece bir ihtimalden bahsediyordum. Avukat konuştu bu sefer de. Ya keşif uçaklarımızdan hiçbiri düşmezse? O zaman belki Mr. Abel taraf değiştirip Amerika hesabına çalışmaya karar verir diye alaylı alaylı konuştu Thomas. James B. Donovan J. Edgar Hoover'a baktı. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz? Avukat kızardı, morardı. Siz beni nasıl biri sanıyorsunuz Mr. Schoiner? Bir ithamda bulunduğum yok, sadece hayal bunlar. Müvekkilim böyle bir şeye razı olmaz. 12. Kısım 24 Ağustos 1957'de Peter Schoiner adlı biri Abel'in tutuklu bulunduğu cezaevini ziyaret etti. Rudolf Ivanovich Abel'i yalnız görmek için en yüksek yetkililerden izin almıştı. Cezaevi müdürü bu imtiyazlı ziyaretçiyi bizzat koridorlardan geçirip bekleme odasına götürdü. İçeri girdiklerinde Abel'i sırtında iyi dikilmiş olduğu hemen anlaşılan bir elbiseyle odayı iki bölüme ayıran tel örgünün arkasında kendilerini bekler buldular. Abel Thomas'ı dikkatle süzdü. Cezaevi müdürünün bir el işaretiyle odada bulunan iki muhafız da dışarı çıktı. Demir kapı da arkalarından yavaşça kapandı. Thomas Lieben ve Rus casusu bir iki dakika süreyle tel örgülerin arkasından birbirlerini süzdüler. Odada derin bir sessizlik vardı. İlk konuşan Thomas oldu. Onun Abel'e ne söylediğini ve Abel'in ona ne cevap verdiğini bilmiyoruz. Bunun hakkında ne Abel bir açıklamada bulundu ne de Thomas. Konuşmaları 49 dakika sürdü. Rudolf Ivanovich Abel'in mahkemesi 26 Eylül 1957'de başladı. Mahkemeye yargıç Mortimer Byers başkanlık etti. Dinleyicilerin çoğunu halk teşkil ediyordu. Abel aklını kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin en tanınmış avukatlarından birinin savunmasını üzerine almasını başarmıştı. Kendisine avukatının adı sorulduğu zaman durumunu anlattı. ''Hiç param yok. Evimde bulunan 3545 dolar bana ait değildir. Hiç kimsenin de savunmamı parasız olarak üzerine alacağını sanmıyorum. Bu nedenle yüksek makamınızdan davamı kabul edecek bir avukat bulunmasını rica ediyorum.'' Mahkeme olaysız geçiyor, sanık bina içinde serbestçe dolaşabiliyordu. Yemeklerini jüri üyeleriyle birlikte yiyor ve gazetecilerle serbestçe konuşabiliyordu. Diğer taraftan yargıç Byers, 38 tanık ifade vermeden mahkeme salonuna giremeyecek diye emir verdi. 38 tanıktan hiçbirinin mahkemeyi izlemesine zaten ihtiyaç yoktu. Çünkü davanın gidişini en ince ayrıntılarına kadar gazetelerden okuyabilirlerdi. Güvenlik tedbirlerinin sağlanması için FBI ajanlarının ve diğer tanıklar yüzleri kapalı olarak kürsüye geliyorlardı. Başlarında göz ve ağız yerleri açık kukuletalar vardı. Thomas Lieven de tanık kürsüsüne başında kukuleta ile geldi. O da diğer tanıklar gibi göğsünde bir numara taşıyordu. Bu ifadenin yargıç Byers tarafından el yazısıyla yazılmış bir sureti aşağıda görülmektedir. Soru 17 numara. Mr. Abel tutuklandığında siz de oradaydınız. Halini bize anlatır mısınız? Cevap. Mr. Abel çok sakindi. Yalnız eşyalarını ararken biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Soru. Niçin? Cevap. Çünkü komşu dairedeki radyo sonuna kadar açılmıştı ve Elvis Presley şarkı söylüyordu. Mr. Abel iki eliyle kulaklarını tıkadı. O anda söylediklerini aynen tekrarlıyorum. Bu gürültü sinirleri için adeta bir zehir. Rusya'ya dönmek istememin tek nedeni de bu adamdır. Gülmeler. Soru. Mahkeme salonunda mutlak bir sessizlik istiyorum. 17 numara apartmanda bazılarını sorguya çektiniz. Mr. Abel hakkındaki düşüncelerini bize anlatır mısınız? Cevap. Hepsi de Mr. Abel'e karşı büyük bir dostluk besliyorlardı. Mr. Abel bazı FBI görevlileri de dahil birçoğunun portrelerini yapmıştı. Salonda şaşkınlık. Soru. FBI görevlilerinin resimlerini mi yapmıştı? Cevap. 5-6 görevlinin sayın yargıç, resimler güzeldi. Soru. Mahkeme dosyalarına göre Mr. Abel stüdyosunda kısa dalga verici bulundurmakta ve bununla açıkça yayın yapmaktaymış. Cevap. Tamam, doğru yargıç bey. Soru. Bu durum portrelerini yaptığı FBI ajanlarının dikkatini çekmedi mi? Cevap. Çekti. Çoğu cihazın ne olduğunu sormuşlar. Abel'i amatör telsizci sanmışlar. Bir keresinde Abel FBI ajanlarından birinin portresini yaparken telsiz çalışmaya başlamış. Abel hemen kısa bir cevap yollamış ve yayın durmuş. FBI ajanı kimdi o mesajı yollayan diye sormuş. Abel de kim olabilir ki? Tabii Moskova'dan arıyorlar diye cevap vermiş. Salonda kahkahalar yükseldi. Soru. Bir kere daha aynı şey olursa salonu boşalttırmak zorunda kalacağım. 17 numara. Abel'in mikrofilmleri sakladığı eski mendilleri bulan sizdiniz değil mi? Bunlardan birinin üzerinde karışık bir şifrenin anahtarı bulundu. Sanığın yakalanmadan hemen önce göndermeye çalıştığı mesajı bu anahtarı kullanarak çözebildiniz mi? Cevap. Evet sayın yargıç. Soru. Neydi mesaj? Cevap. Elindeki kağıttan okuyarak. Şirin tavşanından ötürü seni kutlarız. Beethoven'ın bestelerine çalışmayı ihmal etme. Pipo kullanmaya devam et ama kırmızı kitabını sağ elinde taşı. Soru. Mesajın aslı bu olamaz. Cevap. Tabii sayın yargıç. Bu numaraların sözlere çevrilmiş şekli. Abel bütün mesajlarında çift şifre kullanmış. Soru. Peki bu ikinci şifrenin anahtarı? Cevap. Bunu hiçbir zaman tam olarak tespit edemedik. Tekrar gülüşmeler oldu. Yargıç Byers oturumu saat tam 11.34'te tatil etti. Dava bir ay kadar sürdü. Sonra jüri karar vermek üzere çekildi. Saatlerce sürdü tartışmalar. Dinleyiciler ve gazeteciler büyük bir merakla bekliyorlardı sonucu. Jürinin neden karara varamadığını kimse anlayamıyordu. 23 Ekim gecesi saat 11'e doğru jüri üyeleri salondaki yerlerini aldılar. Salona müthiş bir sessizlik hakimdi. Herkes ayağa kalktı. Yargıç Bayer sordu. Sayın jüri sözcüsü, karara vardınız mı? Evet sayın yargıç. Kararınız nedir? Sanığın isnat edilen suçu işlediğine ittifakla karar verdik. Rudolf Ivanoviç Abel'in yüzünde kıl bile oynamadı. 15 Kasım'da hüküm açıklandı. Abel 30 yıl hapse ve 2000 dolar para cezasına çarptırıldı. Gelmiş geçmiş en büyük Rus casusuna verilen bu cezayı hemen hemen herkes anlaşılmayacak kadar hafif buldu. Ama bu şaşkınlık bir iki gün sürdü. Sonunda her şey gibi bu da unutuldu. Garip bir rastlantı sonucu 1960 yılı yazında bu satırlar basılırken tarih dostumuz Thomas Lieven'in kehanetini doğruladı. Okuyucularımızın bir an için günümüze dönmemizi bağışlayacaklarını umarız. Yoksa Abel davasının hikayesi yarım kalmış olur. 1 Mayıs 1960 günü U-2 tipi Amerikan keşif uçaklarından biri Sverdlovsk şehri civarında Ruslar tarafından inişe zorlandı. Pilotun adı Francis G. Powers'tı. Kuzey Amerika'da Virginia eyaletinde yaşayan evli bir Amerikalı havacıydı Powers. Eisenhower, Khrushchev, Macmillan ve De Gaulle'in dünya barışı ile ilgili görüşmeler yapacakları Paris Zirve Konferansı'ndan hemen önce geçmişti bu olay. Sovyetler Birliği bunu bahane ederek konferansa katılmayı reddetti. Pilot Moskova'da askeri mahkeme huzuruna çıkarıldı. Sovyetler olayı büyük bir propaganda vesilesi yaptılar. Nürnberg duruşmalarında Rusya'yı temsilen görev alan Rudenko burada iddia makamındaydı. Açılış konuşmasında şöyle dedi. Bu duruşmada sadece pilot Powers değil, bu büyük suçun planlayıcısı olan Amerika Birleşik Devletleri hükümeti de yargılanacaktır. Buna rağmen konuşmasının sonunu yumuşak bir şekilde bitirdi Rudenko. Sanığın tutumunu göz önüne alarak kendisine ölüm cezası verilmesini istemeyeceğim ve 15 yıl hapis istedi Powers için. Yargıçlar Kurulu bu cezayı da azaltarak 10 yıla indirdi. Rus casusu Abel'in Rusya'da karısı, evli bir kızı ve küçük bir oğlu vardı. Duruşmasında tanıklık etmelerine izin verilmemişti. Buna karşılık Powers'ın karısı, annesi, babası ve kaynanasına Sovyetler Birliği'ne giriş vizesi verildi. Duruşmada da özel ilgi gördüler. Sanığın babası Oliver Powers bir ayakkabıcıydı. Gazetecilere şunları söyledi. Khrushchev, ümit ediyorum ki oğlumu affederler. Omuz omuza çarpıştığımız bir savaşta o da Almanlar karşısında oğlunu kaybetmişti. Ama bağışlamasa bile belki Amerika'da bulunan bir Sovyet casusuyla takas edilmesine razı olur. Abel var ya, kim bilir ne olacak şimdi? Söylemesi zor tabii. 13. kısım. Şimdi büyük bir hızla 1957 senesinin sonbaharına dönelim. Burada yeniden Harper Kliniğinden bahsettiğimiz için Federal Soruşturma Bürosu'ndan özür diliyoruz. Tabii kliniğin gerçek adı bu değil. Kliniğin nerede bulunduğunu da tabii söyleyemeyeceğiz. Böyle bir yer gerçekten var ve biz gerçek adını biliyoruz. 23 Ekim 1957 günü Sovyet ajanı Abel suçlu bulundu. 25 Ekim günü ise iki kişi J. Edgar Hoover'ın Washington'daki bürosunu ziyaret etti. Bunlar Thomas Levin ile Pamela Faber'di. Güzel genç kadın siyah saçları ve etli kırmızı dudaklarıyla Thomas'a büyük bir sevgiyle kaçamak bakışlar gönderiyordu. Hoover'ın keyfi yerindeydi, misafirlerini güler yüzle karşıladı. ''Ne gibi bir yardımım dokunabilir size?'' diye sordu. ''Bana vermiş olduğunuz sözü yerine getirebilirsiniz.'' dedi Thomas neşeyle. ''Görevimi yerine getirdiğim takdirde ölmeme izin vereceğinizi vaat etmiştiniz. Acaba hatırlıyor musunuz?'' ''Evet, hatırlıyorum.'' diye cevap verdi Hoover. ''O halde.'' dedi Pamela büyük bir keyifle. ''O an geldi artık. Sonra da en kısa zamanda evlenmek istiyoruz.'' Hoover alt dudağını ısırdı. ''Tabii, sözümü tutacağım. Ama bunun hoş bir şey olacağını sanmamalısınız Mr. Leven. Böyle şeyler insanı üzer, çok üzer.'' ''Bir insanın ölümünü sağlamak için harekete geçmek gerekli o halde.'' dedi Thomas. ''Ayrıca Harper Kliniğinde sizin bir süre birinci sınıf adamınız olduğunu duydum.'' ''Peki o halde bu işi onlarla düzenlerim. Ölümün iyi olur ve Pamela ile de mutlu yaşa. Yine de ölmen için haftalar geçmesi gerekebilir. Sana benzeyen bir ceset bulununcaya kadar beklemek zorundayız.'' ''Amerika gibi büyük bir ülkede aradığınızı kolaylıkla bulabilirsiniz Mr. Hoover.'' dedi Thomas. 27 Ekim günü Thomas Levin, Pamela ile Harper Kliniği'nin gece gündüz FBI ajanları tarafından beklenen yüksek duvarlarla çevrili binasına girdi. Bu bina Amerika Birleşik Devletleri'nin bir köşesindedir. Thomas'a pencereleri büyük bir parka bakan bir oda verildi. Pamela ise yan odada kalıyordu. Yerleşir yerleşmez hemen ziyaretine koştu. 2 saat kadar baş başa kaldılar. Sonunda Pamela yorgun fakat mutlu mırıldandı. ''Bu kadar zaman sonra seninle baş başa kalmak ne kadar güzel.'' Pamela'yı okşayarak konuşmaya başladı Thomas. ''Ne garip bir durum. Düşün, yeni bir yüzüm, yeni kimlik kağıtlarım olacak. Her şey yepyeni. Görünüşümün nasıl olmasını istersin sevgilim?'' Pamela gülerek ''Küçüklüğümde Yunanlılara bayılırdım. Evleneceğim adamın eski Yunanlılara benzeyen bir profili olmasını isterdim. Ne dersin, olabilir mi?'' ''Yani bir Yunan burnu mu istiyorsun?'' ''Kulaklarımda değişmesini istediğim bir şey yok mu?'' ''Yok sevgilim, geri kalan her şey harika.'' Bunu izleyen birkaç gün 3 doktor Thomas'la uğraşmaktan başka bir şey yapmadılar. Resmini çektiler, kafatasını ölçtüler ve muayene edilmedik hiçbir yanını bırakmadılar. Thomas'ın sigara, sonra da içki içmesini yasakladılar. Sonra da Pamela'yı, Thomas sonunda her şeyden vazgeçmek zorunda kaldı. 7 Kasım günü Thomas'ı ameliyat ettiler. Kendine geldiğinde başı sargılar ve acılar içinde odasında buldu kendini. Ameliyatın 4. gününde kendini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Doktorlar sargılarını değiştirdiler. Pamela bütün gün yatağının başucunda oturup Thomas'la konuşuyordu. Fakat Thomas'a sadece ciddi şeylerden bahsedebiliyor, çünkü güldüğü zaman Thomas'ın başı feci ağrıyordu. Bir gün Mr. Gray'e, klinikte kullandığı at, uzun zamandan beri sabırsızlıkla beklenen telgraf geldi. Vera teyze Salimen vardı. Stop. Sevgiler, Edgar. Pamela telgrafı onunla birlikte okudu ve bir sevinç çığlığı attı. Nihayet cesedi buldular sevgilim. Sana uygun olanını buldular. Artık her şey yolunda diye ekledi Thomas. Fakat yanılıyordu. Beklenmeyen bir şey oldu. 13 Kasım günü melankolik yüzlü ve feci şekilde nezle olan bir adam kliniğe geldi. Mr. Gray'i görmek istedi ve kendisini FBI ajanı John Mizaras olarak tanıttı. Kötü bir haber getirmişti. Bugün cesedin başına bir felaket geldi. Çok üzgünüz, emin olun. Ne oldu diye endişeyle sordu Thomas. Gitti. Peki şimdi nerede?
Ankara'da, gömdüler.
Ya, dedi Thomas. Biliyorsunuz 5 ceset vardı. Bunlardan ikisi birbirine karıştı. Sizinkiyle bir Türk diplomatınınki. Şimdi diğer ceset elimizde. Türk diplomatının cesedi. Fakat ne yazık ki hiç size benzemiyor.
Ya, dedi Thomas yine.
Anlamadınız galiba. Ailesi olmayan bir ceset bulduk Detroit'te. İkiz kardeşiniz gibi size benziyordu. Kalp yetersizliğinden ölmüştü. Cesede gerekli tedaviyi yaptık.
Tedavi mi?
Evet, ve Avrupa'ya gönderilmesi için onu özel bir tabuta yerleştirdik. Şefim cesedin emniyette olmasını istiyordu. Diğer ajanların dikkatini çekmemesi için cesedi diğer 4 cesedin bulunduğu bir uçakla Avrupa'ya yolladık. Türk elçiliği tarafından kiralanmış bir uçaktı bu. Diplomatlarından biri, yanında karısı ve 2 çocuğuyla bir trafik kazasında can vermişti. Kaza haberi bütün gazetelerde çıkmış ve cesetleri götürmek için bir de uçak kiralanmıştı. Böylece uçağa bir tabut yüklenince kimse farkına bile varmadı.
Anlıyorum.
Bizim tabutun indirilmesi gereken Paris'te maalesef bir hata yapıldı. Diğer 4 tabut doğru Ankara'ya götürülecekti. Tabii biz kendi tabutumuzu özel bir şekilde işaretlemiştik. Fakat Paris'e gönderilen telgrafta bir hata yapıldığından yanlış tabut indirilmiş.
Eyvah!
Evet, çok utandırıcı bir durum. Tabutta Türk diplomatını bulduk.
Peki bana benzeyen cesede ne oldu?
Dün Ankara'da gömüldü, aile kabristanına. Çok üzgünüm Mr. Gray, fakat artık elimizden hiçbir şey gelmez. Size benzeyen bir başkası bulununcaya kadar beklememiz gerekli. Ve Thomas'la Pamela beklediler. 19 Kasım günü Mr. Gray'e başka bir telgraf geldi. Fred amca emniyette, stop, sevgiler Edgar. Nihayet sana benzeyen başka bir ceset buldular diye fısıldadı Pamela. Daha şimdiden fazla ümide kapılmayalım dedi Thomas. Fakat bu sefer işler yolunda gitti. İkinci ceset Chicago'da FBI hesabına çalışan bir doktorun ameliyat masasının üzerinde yatıyordu. Ölü şaşılacak şekilde Thomas'a benziyordu. Cesedin Thomas'a daha da benzemesini sağlamak için doktor hidrojen peroksit ve parafin enjeksiyonlarından faydalanıyordu. Bu arada diğer FBI ajanları altın saati ve değişik adlarda 4 pasaportu da dahil olmak üzere Thomas'ın giyim eşyalarını tedarik ediyorlardı. FBI ajanlarından biri ölünün burnuna parafin enjeksiyonu yapan makyaj uzmanını dikkatle seyrediyordu. ''Bu adam kimdi?'' diye sordu operatör. ''Lucky Campamello'' diye cevap verdi ajan. ''Afyon kaçakçısı, şantajcı ve beyaz kadın tüccarı. Birkaç saat önce arkadaşlarım onu vurdular.'' Talihliydiler ama onun talihi yokmuş.
Anlıyorum dedi doktor. Lucky Campanello'nun kalbini bir tabanca kurşunu delmişti.
47 yıllık hayatı boyunca Campanello hep kötülük yapmış ve geçimini de kötülükle sağlamıştı. Hiç kimseyi sevindirmemişti, kimse onu sevmemişti. Ondan nefret edenler ise çoktu, akrabaları da yoktu. Ve bundan ötürü ölümünden sonra müspet bir iş yapabildi. Chicago'lu doktorun işi biter bitmez Campanello hemen uçakla Malta'ya nakledildi. Limanda bir Amerikan gemisi demirliydi. Tabut büyük bir hızla havaalanından gemiye getirildi. Birkaç dakika sonra da gemi denize açıldı. 20 Kasım gece yarısı gemi Portekiz karasularının dışında ve Lisbon açıklarında seyrediyordu. Bir sandal denize indirildi. Ceset yanında 3 adamla içine yerleştirildi. Sandal kıyıya doğru yola çıktı. 21 Kasım 1957 sabahı Lisbon yakınlarındaki Cascais balıkçı köyünün çocukları sahilde oynarken bir sürü deniz kabuğu, deniz yıldızı, yarı ölü bir takım balıklar ve ölü bir adam buldular.
32. ayrımın sonu. Sayfa 405.